Ayrım 46.
Bir yandan bana aldırmıyormuş gibi yapıyor, bir yandan da benden korktuğunu hissediyorum. Kötü bir şey yapmaktan korkuyor benim için. Neden korkuyorsun benden canım sevgilim? Korkulacak halim kaldı mı benim? Hiç belli olmaz. Son nefesimde bile öyle bir kıyamet koparırım ki bana acıdıkları için pişman ederim herkesi. Böyle olmadığını göstermek için Günseli'ye gülümsüyorum. Bu da doğru değil. Aşkımızı ele vermemeliyiz. Her zaman olduğu gibi içinden çıkamayacağım bir duruma soktum kendimi. Günseli'yi oradan alıp gidemezdim. Onun üzerinde resmi bir hakkım yoktu. Akrabaları böyle düşünürdü. Ben kim oluyordum? Bir arkadaş. Günseli ile evleneceği söylenen kararsızın biri. Belki de bakışlarıyla kalkıp gitmem gerektiğini söylüyorlar bana. Yanımdaki ihtiyar teyze ya da karşımdaki evin genç kızına baktıklarını sandığım bir anda aslında bana bakıyorlar belki. İçimin boşaldığını, döne döne yere düşeceğimi sanıyorum. Bütün dikkatimi toplayarak ayağa kalktım. Hiçbir şeye çarpmamalıydım. Ayakta durursam bacağımın titremesi anlaşılmaz. Ellerim ter içinde, kimseye dokunmamalıyım. Kimsenin elini sıkmamalıyım. Oturmam için ısrar ettiler. Yemeğe kalmamı istediler. Günseli'ye baktım. Gözlerin dilinden bir şey anlamıyorum. Ya ben kalkınca Günseli benimle gelemezse? Bu korkuyla tekliflerini kabul ettim. Misafirliğe gittiğim bir evde, birlikte sofraya oturmak sevdiğim bir gelenektir. Sonunda yemeğe kalmadığım ziyaretlerde bir soğukluk vardır. İçten olmayan bir ilişki. Bu insanlardan da bir an önce kurtulmasını bilemedim işte. Yemeğe kalışımı Günseli'nin geleceği bakımından olumlu bir işaret saymışlardır. Aklımı başıma toplamam için bir fırsat verdiler bana. Ne kadar iyi tanıyorsunuz beni canım. Dilimin altındaki karışıklığı bilmeden yargılıyorsunuz beni. Ne kadar damat delisi bir kalabalık. Ulan ölüyorum ben. Ne yapacaksınız benim gibi damadı? Tam çorbamı içerken başımı kaldırsam ve beni kökümden saran şeyleri, onu, hamam böceğini filan anlatsam. Her şeyi itiraf etsem gözyaşları içinde. Ne yaparlardı acaba? Dünya tarihinde buna cesaret eden biri çıkmamış. Belki benim gözümden kaçmıştır. İnsanlar %100 ölümlerin kucağına atmışlar da kendilerini buna cesaret edememişler. Önemli saymadığımız için kayıtlara geçirmedik mi diyorsunuz? Öyle olsun, bir itirazım yok. Zaten benim de böyle bir şey yapmam zor. Ölüme doğru bile insan çekingen ve tedbirli oluyor. Özellikle gülünç olmaktan, vebadan korkar gibi çekiniyor. Son nefesine kadar gülünç olmaktan korktu. Hiç olmazsa bunu sürdürdü denilebilir benim için. Evin beyi karşımda oturuyordu. Burjuva terliklerini giymiş bir durumda. Ona desem ki, Rasim Bey, küçük burjuva yaşantınızdan çıkın, birlikte sürünelim. İnsanlara bundan başka yapabileceğim bir teklif yok. Günseli'ye evlenme teklif edebilirsiniz oğlum. Ha evet, unutmuştum. Size yukarıdaki uygunsuz teklifi yapmak isterdim. Fakat yolunu bilmiyorum. Babanıza mı söylesem acaba? Olmaz. Doğru, kuralları bilmiyorum. Yaşama kurallarından habersizim. Tek başıma beceremediğim bir yaşantıyı birlikte nasıl sürdürürüz? Başkalarını taklit ederdik. Olmaz. Yaşamayı taklit ederek insan ancak 25 yıl kadar yaşar senin gibi. Teklifini kabul edemeyeceğim oğlum. Fakat amca bey, yaşamayı nefes almak gibi rahat sürdürenler de var. Onlar daha fazla yaşasın. Yaşasınlar inşallah. Beter olsunlar. Yemeğimi bitirmedim. Oysa annem yemeğimi sonuna kadar yemeye alıştırmıştı beni. Doğru dürüst bir şey öğretmedi zaten. Göstererek de örnek olmadı. Ben de öğrenemedim. Erkekler gibi tükürmesini, sigara içmesini, havluya yüzümü silmesini, eşyayı tutmasını bilmiyorum bu yaşımda. İnsanlara para uzatmasını bilmiyorum daha. Cüzdanımdan para çıkarmasını beceremiyorum. Ne işim var bu dünyada benim? Tabağımı uzatışım bile başkalarına benzemiyor. Oysa ne kadar çalıştım tabağıma bakmadan tabağımı uzatmaya. Annem de yerli yersiz şımarttı beni. Başka türlü oluşumu yanlış yorumladı. Onun oğlu kimselere benzemezmiş. Çok duyduk bu sözleri başka annelerden de. Annem sorumludur. Hiçbir şey bilmeseydim belki yeni baştan öğrenebilirdim. O kadar da saf kalamadım. Artık çok geç. 17 yaşıma kadar beni yıkadı. Bütün imtihanlardan önce sabahlara kadar anlattığım dersleri dinledi. Yalnız başıma çalışma alışkanlığını edinemedim bir türlü. Ruh doktorları da bu satırları okusalar bilgiç bir tavırla pis pis sırıtırlar. En kötüsü hayır demeyi öğrenemedim. Yemeğe kal dediler, kaldım. Oysa kalınmaz. Onlar biraz ısrar ederler, sen biraz nazlanırsın, sonunda kalkıp gidilir. Her söylenileni ciddiye almak yok mu? Şu sözünün eri olmak yok mu? Bitirdi, yıktı beni. Kitaplarda büsbütün bozdu ahlakımı. İnanmak güzel şeydir, hayır değildir. Erkek dediğin cebinden dolma kalemini çıkarıp öyle bir adres yazar ki, kaşığını alışkın bir hareketle çorba tabağının içine bırakır, kaşık hiç ses çıkarmaz tabağa düşerken. Sofrada konuşurken de söylediği sözlere kaptırmaz kendini. Bu nedenle bir hareket yapmaz. Yemeği örtüye dökmez, bardağı çarpmaz. Bütün bunlardan önce nişanlı bile olmadığı bir kızın akrabalarının evinde o kızla birlikte yemeğe kalmaz. Kalsa da kendini yiyip bitirmez bunu düşünerek. Belirsiz bir kuruntu yüzünden yemeği zehir etmez kendi kendini. Durumumu düzeltmeliyim. Ne yazık, konuşamıyordum. Başım dönüyordu. Yerimden kalkamıyordum. Selim ışık çökmüştü, çözülmüştü, bitmişti. Hala aptal gibi gülümsemeye çalışıyordum. Kimsenin aldırdığı yoktu. Sadece tabakların hareketi görülüyordu. Çatal kaşık gürültüleri geliyordu. Boğuk sesler işitiliyordu. Sade bir aile atmosferi içinde bir cehennem oyunu sahneye konuluyordu. Boyumdan büyük işlere kalkmıştım. Şimdi boyumdan küçük işleri bile başaramıyordum. Böylesine rezil bir yenilgi görülmemişti. Gücümü tahminde yanılmıştım. Turgut evlendiği zaman ben de evlenecektim. Çatal kaşık ve fasulye plakisi karşısında böyle ağır bir yenilgiye uğramayacaktım. Oysa fasulyeyi ne kadar severdim. Her şeyle aramı bozdum artık. Her şey bana düşman kesildi. Tanrım diye düşündüm ilk defa. İlk defa Tanrım dedim. Bıraksınlar beni artık. 20. Turgut başını kaldırdı. Otomobilin arkasında bir adam duruyordu. Bir köylü. Bizim buraların havası sağlamdır bey dedi. Neden Selim insanlarla kolayca konuşamadı? Köylülerle alay ederlermiş lisedeyken. Selim değil arkadaşları. Kötü davranışlara karşı yeteri kadar direncim yok derdi. Kötülüğün kuvvetine karşı duramazdım. Onlarla birlikte gülerdim diye anlatırdı. Zayıflığından çok zaman yakınırdı. Yol yorgunluğumu gideriyorum diye karşılık verdi köylüye. Orta yaşlı bir köylü. Bu köylülerin yaşı belli olmaz. Orta yaşlı dediğin köylü senden küçük çıkar. Bir kere küçük yazdırmışlardı nüfusa. Askere geç gitsin diye. Sonra derdi çoktur bunların. Selim'in aydın arkadaşları, Serhat, Ahmet Bayır filan çok iyi özetlerdi bu durumu. Bir sigara uzattı köylüye. Bir tane de kendisi yaktı. Protokole çok dikkat ederler. Selim'in günlüğünü okusaydı ne derdi acaba? Hey gidi Selim. Ekmeğinin buğdayını çıkaran insandan bu kadar uzak mı kalacaktın? Efendim? Bunları ciddi olarak söyleyenler de var. Daha güzel ifade ediyorlar tabii. Peki kimlerin içine karışmalı o halde? Yok canım. Köylüler Selim'in günlüğünü yüzme vurmazlar. Trendeki genç adamdan ne duymuştu Selim? Kulak misafiri olmuş. Pek yapmazdı böyle şey. Sevgide toplumculuk diyormuş çocuk. Ben de ondan yanayım. Çıkarını düşünen insan fakir de olsa aynı derecede kötüdür. Belki sevgi biraz iyi yapar onu. Bu köylüyle bir ortak yanımız var. İkimiz de sigara içiyoruz. Gerisini kimse bilemez. Selim herkesin yüzüne bağırmak istedi kötüsünüz diye. Ruhu ezildi. Kendi sesini duydu yalnız. Sonunda kendi kötülüğünde karar kıldı. Canım kötü Selim. İnsanların arasına karışsam da seni kaybetmenin acısını gideremem. Hiçbir yaşantı gideremez bu acıyı. Bir sigara ikram edip avunurum sadece. Ayakta kalabilmemi istiyorsan bu kadarını da hoş gör. Sigarasını bitirince izin isteyip gitti. Kusura bakma dostum, ruhum kapanık. Dertleşmenin mümkünü yok. Sonra pişman olur insan. İçimdekileri dağa taşa söyleseydim diye. İnsan inatçı yapan bir güçsüzlük bu. Köylünün arkasından uzun süre baktı. Bacaklarını açarak gidiyordu. Gidişinde bilgisizliğin güzelliği vardı. İşinin dışında kolunu bacağını nasıl kullanacağını bilemez. Birçok insan uzaktan bile sevimli değil. Gene de düşünceleri paylaşacak birinin olmaması kötü. Rüzgar kuvvetleniyordu. Hiç akşam olmasa da bu tepenin üstünde durmadan okusam. Ne olurdu sen insan olsaydın Oldrik ya da Selim ölmeseydi? Neler yapardık değil mi? Başka insanlar da benim gibi bütün bunları çok anladıkları için mi bir varlık gösteremeden çekip gidiyorlar dünyadan? Selim'in anlattığı biçimde yaşamasını bilen yok mu? Benden hayır yok artık Oldrik. Öyle demeyin efendimiz. Düşünün ki Selim'in dünyada kalan son temsilcisi sizsiniz. İlk temsilcisi yoktu zaten Oldrik. Bakalım bu yükü taşıyabilecek miyim? Okuduğum günlük bende derman bırakmadı. Ortak yanlarımızın olduğuna güvenim var efendimiz. Ben de artık buna inanmaya cesaret ediyorum Oldrik. Birçok şeyi şimdi daha iyi anlıyorum. Selim'le birlikte yaşamış bir insan olmak artık gurur veriyor bana. Onunla geçirdiğim bir günü hatırladım Oldrik. İlk bakışta önemsiz bir gün. İster misin anlatayım? Beni yalvartmak mı istiyorsunuz efendimiz? Bundan yıllarca önceydi Oldrik. Sıcak bir günde Selim'le bir tepenin üstünde çalışıyorduk. Üniversite öğrencisiydik daha. Harita çıkarıyorduk. Gece kondularla dolu ağaçlık bir yerdi. Öteki arkadaşlar evinizden, bahçenizden yol geçecek diye korkutuyorlardı zavallı insanları. Bizden çekiniyorlardı. Evlerin birinden esmer bir adam geldi yanımıza. Otobüs biletçisiymiş. İçimizde en gösterişli olarak Selim'i bulduğu için ona yaklaştı. Onunla saygılı bir tavırla konuştu. Dereden tepeden bahsettiler. Biletçinin güzel bir kızı vardı. Biletçi gibi esmer. Çok genç, utangaç gülümseyişli bir kız. İkimize kahve yapıp getirdi. Yanında da su. İyi yıkanmış çiçekli bardakların dış yüzlerindeki su taneciklerini şimdi bile görür gibi oluyorum. Ve biliyorum ki Selim de sağ olsaydı içtiğimiz suyun serinliğini böyle anlatırdı bana. Sonradan Selim'e takılmıştı çocuklar. Adam kızını sana vermeyi düşünüyor. Seni gözüne kestirdi. Ne yazık. O zaman yanlış tanıttım kendimi Selim'e. Ben de çocuklarla birlikte güldüm. Evin gölgelik yamacına oturdular biletçiyle birlikte. Bize de sırtlarını döndüler. Uzun uzun konuştular. Kim bilir ne konuştular. Ben yalnız suyu ve kahveyi hatırlıyorum. Bu sözlerimi duysa çok şaşardı Selim. Bana kalırsa adamla konuşurken de, biz onunla alay ederken de, kısa bir süre için bile olsa biletçinin kızıyla evlenmeyi düşünmüştür. Ve bunu düşündüğünü hiç unutmamıştır. Bana kalırsa çok güzel, kimseyi incitmeyecek bir şekilde düşünmüştür bütün bunları. Ben o zamanlar Selim'le ciddi bir tavırla konuşan herkesi onun ciddiye aldığını anlamıyordum. Ve bunun dışında herkesten kuşkulandığını göremiyordum. Gülmek onun için bir korunma aracıydı. Bunu geç anladığım için de cezamı çekmeliyim Ulrich. Hiçbir şeyi unutmadı ve her olaydan hayatının sonuna kadar rahatsız oldu. Mümkün olsaydı biletçinin kızıyla ve yolda gözünün ucuyla gördüğü her kızla evlenirdi. Biletçiyle ve herkesle dost olurdu. Sözün gelişi değil, gerçekten yapardı bunu. Bunu yapamayacağını anlayınca, Selim olarak yaşamanın imkansızlığını görünce, hayatın hızlı akış içinde, küçük anları sonuna kadar yaşayamayacağını sezince, önce büyük bir ümitsizlik ve korkuya kapıldı. Bütün gücüyle varlığını korumaya çalıştı. Sonra da bilmiyorum Ulrich, sonra ne oldu? Okumalıyım, öğrenmeliyim. Belki de bu işin sonunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Önemli günler yaşıyoruz Ulrich, tarih düşürelim. Dış etkenlerin karmaşıklığı bizi yolumuzdan çevirmesin, biz işimize bakalım. Selim'in defterini açtı. Okuduğu son sayfanın kenarına küçük harflerle yazmaya başladı. Senden hatırladıklarım damla damla su gibidir. Elin ayağın olayım. Selim bana haber getir. Yaşayışın benim için zahmeti devri esatir. Vesaiki perişanın sinemde avu gibidir. Derlenip toparlandı. Kaldığı yerden okumaya devam etti. Gidelim buradan Günsel'i. Terden utanç içindeyim. Boğazım yanıyor. Ateşim yükseliyor. Günsel'i durmadan bana bakıyordu. Beni seviyordu. Her şey iyi gitsin istiyordu. Sevginin her şeyi düzeltmesini istiyordu. Ben de istiyordum. Gücüm kalmamış. İstediğimi istemem gerektiğini düşünmeye çalışıyordum ancak. İstemiyordum. Ben dalgın bakışlarla gürültülerin arasında kendime bir yol açıp ne pahasına olursa olsun kapıya ulaşmaya çabalıyordum. İsteklerimiz uyuşmuyordu. Çünkü ben kendi derdime düşmüştüm. Çünkü ben her ne pahasına olursa olsun kendimi korumak istiyordum. Hayvan gibi olmuştum. Tek yönlü bir sevgiydi aramızdaki. Çünkü ben bir an sonra ne olacağımı bilmiyordum. Bir an sonraya ulaşabileceğime güvenmiyordum. Sürekli bir panik içindeydim. Yolda hiç konuşmadık. Onu evine bıraktım. 20 Mart. Bu deftere anlamsız sözler yazmak istiyorum artık. Aklımı kullanmaktan ve anlaşılmaya çalışmaktan bıktım. Hiçbir zaman da anlamlı olmayı becerebildiğimi sanmıyorum. Rüyalarımda bir takım insanlara bunu yapamazsınız diye bağırıyorum. Ne dediğimi anlamıyormuş gibi yüzüme bakıyorlar. Hayır, yalnız rüyada değil, gerçek dedikleri hayatta da böyle olmuştur her zaman. Müdürün karşısında bu yazıyı yazamazsınız diye çırpınmışımdır. Durduramayacağımı bildiğim ve bununla birlikte durdurmayı çılgınca ümit ettiğim davranışlarda bulunanlar, ben çırpınırken hep rüyadaki adamlar gibi hayretle bakmışlardır yüzüme. Bocalamalarımı kayıtsızca seyretmişlerdir. Anlaşılmaz kelimeler yazmak istiyorum kağıdın üstüne. Yıllardır benden beklenen bir hareket bu. Tabancayı aldı ve ateş etti cümlesini yazmak istiyorum mesela. Yüzlerce defa altı altı. Aylardır bu cümle durup dururken kafama takılıyor. Eve gece yarısı döndüm. Annem uyandı hemen. Karşılıklı oturduk konuşmadan. Bizim sessiz bir ayinimiz bu. Yolda Günsel ile konuşmak istiyordum ve adam tabancasını çıkarıp ateş etti. Evet, her düşüncemin başında ya da sonunda aklıma geliyor bu cümle. Bu deftere aklıma geleni yazarsam rahatlayacağımı sanıyorum. 100 kere yazmak istiyorum. Adam tabancasını çıkardı ve ateş etti. Çünkü 100 kere geliyor aklıma günde. Kime ateş etti bilemiyorum. Düşüncemin akışını serbest bıraktığım zaman hemen bu cümlenin aklıma geldiğini biliyorum. Lisedeyken atış poligonuna gider ve altı patlar bir tabancayla küçük sarı küpleri ateş ederdim. Attığımı da vururdum ara sıra. Beni teşvik ederdi atıcılar. Ben sahte bir alçak gönüllülükle isabetlerin rastlantı olduğunu söylerdim. O zamandan beri tabanca almadım elime. Askerde de sadece tüfek atışı yaptım. Neden anlatıyorum bunları? Ateş eden adamla ne ilgisi var bu işleri yapmış olmamın? Belki aklıma takılan bu adam bu sözlerden heveslenip söyler neden ateş ettiğini diye mi düşünüyorum? Saçma. Hiç olmazsa nasıl ateş ettiğini söylese. Ateş edecek mi yoksa etti mi? Bundan demin değilim. Hepsi saçma. Kimseyle anlaşmayı ümit etmediğime göre anlamlı cümleler yazmanın ne yararı var? Belki sonunda bu cümlenin korktuğum kadar anlamsız olmadığını görürüm ve kurtulurum diyemiyorum. Bazı meşhur adamların hayat hikayelerinde vardır böyle karanlık sonlar. Adam esrarlı ve anlaşılmaz bir kişiliğe bürünür, eski dostlarına davranışı değişir, yerli yersiz kavga eder onlarla. Son aylarda kimseyle görüşmüyordu, kimseyi kabul etmiyordu diye yazar kitaplar. Bir takım esrarengiz insanların etkisine kapılmıştı ve sonunda ölür tabii. Sonrası daha da acıklıdır. Yapılan otopside beyninde bir yapı bozukluğu bulunur ya da bir ur filan. Vah vah derler, bilseydik daha önce tedbirini alırdık. Mizah benim durumumdaki biri için tehlikeli bir çare. Gülünç durumlarda düşünüyorum önce kendimi. Acıklı maceramı bir an için unutuyorum ve sonra buhran bütün ağırlığıyla üstüme çöküyor. Hazırlıksız yakalanıyorum. Fakat gizli emellerim var bu konuda. Kendimle alay ederken kafatasımı iki usta parmağın açacağına ve içinde yapacağı küçük bir iki değişiklikle beni tekrar aydınlığa kavuşturacağına inanıyorum. Bir süre sonra bu aptal cinacımla alay etmeye başlıyorum. Sonra korku her şeyi siliyor. 21 Mart. Evet, korku. Eskiden güneşin doğuşuyla korkularım dağılırdı. Şimdi her sabah yeni korkularla uyanıyorum. Günsel'in akrabalarında yemek yediğim gece evin kedisiyle oynamıştım bir aralık ve kedi elimi tırmalamıştı. Hafif bir sıyrık olmuştu baş parmağımın üstünde. İki gündür huzursuzluk içindeyim. Kedinin kuduz olup olmadığını düşünüyorum sürekli. Garip olan bir nokta daha. Bu konuda hiçbir tedbir almayı düşünmüyorum. Sadece korkuyla beklemeyi biliyorum. Kuduz olduğumun anlaşılması için ne kadar süre geçmesi gerektiğini hesaplıyorum. Gerçek ümitsizlik bu olsa gerek. Hiçbir kurtuluş tedbiri düşünemiyorum. Yalnız kötü şeyler olmasından korkuyorum. Tam ümitsizlik de değil. Belirli süreyi geçirip de kuduz olmazsam ne kadar sevineceğim bilseniz. Günler geçtikçe bu korkuya olan ilgim azalıyor. Başka korkular buluyorum. Korkudan korkuya atlıyorum. İnsanın yıldızlara baktığı zaman duyduğu evrensel korku gibi duygulara yer yok bu arada. Ne yazık. Aşağılık, seviyesiz korkular panayırı. Oysa bu kadar aşağılık olmadığımı da seziyorum. Aklıma takılan bir cümle daha. Benden ne istiyorlar bilmiyorum. Bu cümle daha anlamlı gibi. Yakında bir iki cümleden ibaret kalacağım. Adam tabancasını çıkardı ve ateş etti. Benden ne istiyorlar bilmiyorum. Turgut'un cevap kartları vardı. Konuşmak istemediği zaman onları çıkarıp gösterirdi karşısındakine. Ben de bu kartlara döndüm. Kendime soruyorum. Ne hissediyorsunuz? Korkuyorum. Beni rahat bırakmıyorlar. Sizi neden rahat bırakmıyorlar? Benden ne istiyorlar bilmiyorum. Gözlerinizde kötü hayaller gören insanların rahatsızlığı var. Ne görüyorsunuz? Adam tabancasını çıkardı ve ateş etti. Korkuyorum. Ateş ediyor. Ateş ediyorlar. Neden ateş ediyorlar? Benden ne istiyorlar bilmiyorum. Korkuyorum. Korkuyorum. Siliniyorum. Mürekkebim az geliyor. Çok hafifledim. Artık ancak ölünce ağırlaşabilirim. Günseli'nin dizinde saatlerce yatıyorum ve ne Günseli'yi dinliyorum ne Günseli'yi hissediyorum. Yalnız kalbimin atışlarını izliyorum. Yavaşlıyor, sıklaşıyor. Durmasından endişe ediyorum. Bedenimdeki ısının değişmesini izliyorum. Yıllardır terler dururdum. Terleme ve zayıflama dört nala gidiyor artık. Bir kelime kulağımda çınlıyor. Lösemi. Yerimden fırlıyorum. Evet, gizli ve kronik hastalığımın nedenini buldum. Ben ortaokula giderken alt katta zengin yaşlı bir bekar otururdu. Asaf Bey. Lösemiden ölmüştü. Adam bir iki ayda eridi demişlerdi. Ben de eriyorum. Ateş düşmezmiş. Bende de düşmüyor. Günseli'den dereceyi istedim. 37.1. İçimden acı acı gülüyorum. Bütün korktuklarım başıma geliyor. Ben de Metin gibi acı acı gülümsüyorum. Allah'tan henüz içimden. Günsel ilaç vermek istiyor. Eve gidip yatmalıyım diyorum. Yatmalıyım ve yeni hastalığımı düşünmeliyim uzun uzun. Günseli'nin yanında olmuyor. Acı acı gülümserim ve düşünür dururum. Kendim dalay ediyorum. Seni Metin, seni diyorum. İçimdeki selimlik daha bırakmıyor yakamı. Artık selimlik istemiyorum. Yatakta lösemiyi düşünmek istiyorum. Doğru. Bu seni iki hafta idare eder en az. Bırak beni. Seni istemiyorum. Kalbimin atışının yavaşlamasını istiyorum. Yavaş yavaş atsın ki yorulup durmasın. Bunun için Metin de olabilirim. Burhan da olabilirim. İki gözün o Oedipus gibi kör olsun da piyango bileti sat. Ona da razıyım. Anlıyor musunuz? Her şeye razıyım. Osmanlı, koca Osmanlı çöktü, anlıyor musunuz? Artık sabahları bu yeni hastalığımın korkusuyla yanıyorum. Kedi hikayesinden kurtuldum. Akşama kadar her gün kendimde hastalıkla ilgili yeni belirtiler buluyorum. Doktora gitmek gibi bir düşüncem yok elbette. Evli olsaydım şimdi doğru karıma giderdim ve ona derdim ki sayın eşim, iki ay sonra öleceğim. Durum böyle gösteriyor. Bana izin ver. Beşiktaş'taki koltuk meyhanesine gideyim. Her gece Rüştü Bey'le birlikte o eve dönünceye kadar içelim. Bunu açıkça söylerdim kendisine. Evli bir kadın kocası yoğduğu zaman böyle davranışlara izin vermez. İşin ucunda ölüm olunca durum değişir. Evli olsaydım da karımdan bu izni koparsaydım daha meyhaneden içeri girerken duygularım değişirdi. İçimi bir bezginlik kaplardı. Belki de hayattan bıkmaktan korkuyorum. 28 Mart. Çocukluğumu hatırlıyorum. Yaşamadığım çocukluğumu. Meşhur adamların hayat hikayelerinde onların daha küçük yaştan öteki çocuklardan uzaklaştığını yazar çoğu zaman. Küçük yaştan sezilen bazı kabiliyetleri onları yalnızlığa sürükler. Bazıları da bütün şiddetiyle yaşamış çocukluğunu. Benim durumum biraz garip. Sabri diye bir arkadaşım vardı. Onunla cinsel konuları tartışırdık. Bütünüyle yanlış sonuçlara varırdık cinsel münasebet konusunda. Namaz kılmasını ve din kurallarını da Sabri öğretti bana. Okul müdürünün dediği gibi sonradan pişmanlık duyduğumuz bir hareketi de Sabri ile birlikte yapardık. Müdür bahçeye toplardı bizi ve kadın öğretmenlerin bacaklarına baktığımızı üstü kapalı söyleyerek pişmanlıktan bahsederdi. Ben bütün arkadaşlarımın kadınlarla münasebeti olduğunu düşünür ve bu sözlerin yalnız benim için söylendiğini sanırdım. Pişmanlık diyorum diye söze başlardı müdür. Bazılarınız ne demek istediğimi çok iyi bilirler. Evet, çok iyi biliyordum ne demek istediğini. Kızlar başlarını eğerek gülerlerdi. Bende ise ne yazık, meşhur adamların bu konuda gösterdiği asil çekingenlikten eser yoktu. Kızlar yerine de utanırdım. Onların da aynı hareketi yaptıklarını bilmezdim o zamanlar. Sınıf arkadaşlarım helada sigara içerken kızlardan bahsederlerdi. Ben de sigara içmediğim halde onların yanında durur ve kızları hakkında yaptıkları müstehcen yorumları dinlerdim. Onları açıkça söyleyemezdim ama bence bu konu gizli tutulmalıydı. Onlar kızlara mektuplarını bile hep birlikte yazarlardı. Bu mektuplar bu konuda uzman sayılan çocuklara yazdırılırdı. İmlasına da ben bakardım. Cümle yanlışlıklarını düzeltirdim. Bu konuda Nihat'ın görevini imrenirdim. Nihat mektupların altına kabartma güller yerleştirirdi. Renkli kağıtları üst üste yapıştırırdı. Bazen kendinden geçer, zarfa sığmayacak büyüklükte kocaman güller yapardı. Aynı zamanda ezbere manzaralar çizerdi. Trenin penceresinden gördüğü manzaraları. Onu kıskanırdım. Reşit de düz kravatlar üstüne yağlı boya resimler yapardı. O zamanlar böyle kravatlar çok modaydı. Benim böyle marifetlerim yoktu. Ayhan bile bir mızıka bulmuş, aylarca uğraştıktan sonra bir marş çalmaya başlamıştı. Ben de okuduğum kitaplardan bahsederdim onlara. Nedense kimse ilgilenmezdi. Nihat'ın yazdığı kötü şiirleri beğenirler, benim okumak istediğim şiirleri dinlemezlerdi. Okula şiir kitapları taşırdım. Büyük bir kısmını da zaten ezbere bilirdim. Gene Nihat'ın şiirleriyle başa çıkamazdım. Çünkü Nihat onlar için özel şiirler yazardı. Şiirin mısralarının baş harflerini yukarıdan aşağıya okuyunca kızınızın adı çıkardı. Bu şiirlerin kötülüğünü inandıramazdım onları. Harfleri yukarıdan aşağı hecelerken sevinçten tepinirlerdi. Sevgi Ayhan. Bir şiirde daha ne yapabilirdi insan? Ben o sıralarda İsrati'yi, Gorki'yi falan okuyordum. Onlara realist edebiyatın gerekliliği hakkında nutuklar çekiyordum. Benimle alay ediyorlardı. Hizmetçi kızlarla ilgilenmek gibiydi realist edebiyatı sevmek onlar için. Edebiyatı sevmiyorlardı. Salim Bey'in dersini demek istiyorum. Edebiyatçı pis bıyık Zalim'den beş almak çok güçtü. Nihat bile bütün şiirlerine rağmen ikmale kalmıştı. Yıldırım'da iki senelik olduğu halde gene kalacaktı. Biraz yararım olsun diye Yıldırım'ı yanıma oturtmuşlardı. Yıldırım'a çok kızıyordum. Onun mektuplarını başkaları yazıyordu. En büyük güller onun için yapılıyordu.